Ayrım 4.
Nara çağıranları Nura çağırmanın ve onlar tarafından tehdit ve alay konusu yapılmanın acısı, oluşun en zorlu ıstırabına vücut vermektedir. Bunun içindir ki, insanlığın en ağır ıstıraplarına maruz kalanlar, nebiler olmuştur. İnsanlığın dram noktalarından biri de, Nura çağıran sesi duymamak için mücadele vermesidir. Nura çağıran sesi duymamak için kulaklarını tıkamış, başını sarıp sarmalamıştır bazen. Davetçi, dâi, çıldırtan manzaralardan biri de bu ahmaklıktır. Bakın Nuh 7-8. Hayatını aydınlığın egemen olması için gece ve gündüz çağrıya adamış bir benliğin böylesine duygusuz ve sağır bir dünyanın derdini çekmek durumunda kalmasından acı ne olabilir? Bakın Nuh 5. Bu sağır dünyada bazen davete kulak verme yerine ondan kaçışı izlersiniz. Nuh 6. Fakat davet adamının ölümsüz bir tesellisi vardır. Çağrının yaratıcı tarafından dikkatlice izlenmekte oluşu. O, tüm çağrıları iyice izlemekte, duymaktadır. Ali İmran 38. Körler çarşısında ayna satmaya mahkum olmak ne dikenli bir kaderdir. Nara davetin zıtlarından biri de cennet ve yargılanmaya çağrıdır ve bunun sahibi Allah'tır. Bakara 221. Allah'ın davetinin hedefi silm ve selam, yani barış ve esenlik yurdunu kurmaktır. Yunus 25. Bunun yolu ve metodu da İslam'dır, yani silm ve selam düzeni. Bakın İslam MD. Bu düzene gönül vermemek için bahaneler uydurmaksa zulümlerin en beteridir. Saf 7. Silm ve selamın zıddına çağrı, küfrün çağrısıdır ki götüreceği yer ve kuracağı yurt, dalal, kaos, sapkınlık, bunalım, karanlık yurdudur. Ra'd 14, Gafir 50. Nura çağrı bir hak çağrıdır ve hak üzre çağrıdır. Bu çağrının hem içeriğini hem de stratejisini yaratıcı belirler. Kur'an bu espriyi verirken üç kelimelik bir cümle kurar. Hak davet onundur. Ra'd 14. Hak davetin karşısına dikilen aldatıcı ve oyalayıcı çağrı ise aldanış, bunalım ve hüsranla yüz yüze getirir. Aynı ayet. Hak çağrının dışına çıkış, insanı hiçbir işe yaramayan çağrıların oyuncağı haline getirir. Böyle olunca da bu boş avuntunun sonuçta zararı yararını aşar. Bakın Hac 12-13. Çünkü hak davetin dışındaki çağrılar, ateş çukuruna götüren çağrılardır. Fatır 6. Kur'an burada şeytanın çağrısıyla Allah'ın çağrısı zıddığına dikkat çekmektedir. Fatır 6, Lokman 21. Bu iki zıt çağrının ayrı ayrı yaranı, evliya, ayrı ayrı liderleri, önderleri, kotarıcıları, eğinme vardır. Ancak unutmamak gerekir ki ateşe çağıranlar eğinmesi de Allah'ın kudret ve iradesi dışında değillerdir. Onları ayrı ve başına buyruk bir ilah gibi tasavvur etmek tevhid gerçeğine aykırıdır. Onlar oluş çerağı, kandilinin şerarı, kıvılcımıdırlar ki oluşun alevi onlarla tutuşur. Bakın Nur MD. Bu yüzden Kur'an onlardan söz ederken de şu ifadeyi kullanır. Biz onları ateşe çağıran önderler, liderler, eğinme yaptık. Kasas 41. Kur'an'ın bağlılarından istediği davetin esası, boyutları ve metodu nedir? Unutulmaması gereken ilk nokta şudur. Kur'an, daveti bir sınıfın işi değil, tüm iman sahiplerinin varoluş borcu, İnsanlık onuru olarak görür. Her insan, sahip bulunduğu aydınlığı kendisi dışındakilere yaymak, ulaştırmak borcundadır. Kur'an bu noktada davetin hem dikey boyutunu, dua, niyaz, hem de yatay boyutunu, insanı iyiye ve güzele çağrı, aynı anda ifade edecek bir söz güzelliğiyle şöyle diyor. Duanız olmasaydı Rabbim sizi ne yapardı? Furkan 77. Buradaki dua, hem Allah'a niyazı, hem de insanı Allah'a daveti aynı anda ifade etmektedir. Ve bizce, kelimeyi bu iki anlamı verecek şekilde çevirmek şarttır. Kur'ansal çağrı, her şeyden önce basiret üzre olmalıdır. Basiret üzre çağırma, hem Nebi'nin hem de onu izleyenlerin tavrı olmalıdır. Yunus 108. Basiret, geniş anlamıyla gönül gözü demek olduğuna göre, bakın basiret MD, Kur'ansal çağrının temsilcisi, açık sözlü, samimi, ileri görüşlü, kaba idraki aşmış, şekle, kaprise, acele peşin hüküm vermeye uzak olmalıdır diyebiliriz. Basiret adamı, basar, kafa gözü adamından farklı bir görüş sergileyen adamdır. O daima perdenin arkasını, yarını ve öteyi görür. İki adım önünü zor gören, ayakları yere değmemiş, hayalci, saplantılı insan basiret adamı olamayacağı için davet ve tebliğ adamı da olamaz. İslam dünyası, evrensel ve zamanüstü bir mesajın davetçisiyle, kim ve çıkarlarına din kılıfı geçirmiş, kamp ve klik borazanlarını birbirinden ayıramamanın veya ayırmamanın faturasını çok acı ödemektedir. Basiret, Kur'an tarafından doğrudan doğruya Allah'tan kaynaklanan bir görüş kudreti olarak tanıtıldığına göre, basiret adamı, eşya, insan ve olaylara Allah'ın gözüyle bakan adamdır. Bunu yapamayanların davetçiliğe kalkmaları, kahır ve musibetten başka bir şey getirmemektedir. Ne yazık ki mesajı, mesajcının kişiliğiyle aynileştiren büyük kitle, davetçi taslağının bütün negativitelerini mesajın kaynağına fatura etmekte ve bu da insanlığa büyük kayıplar verdirmektedir. Kur'an adeta basiret üzere davetin unsurlarını verircesine Allah yoluna davet metodunun bir detayını da sunmuştur. Davet, hikmet, bakın hikmet m'de, güzel öğüt ve bakın hüsn m'de ve en güzel cedel, diyalektik mantık ile yapılacaktır. Nahl 125. Bu Arbery'nin de işaret ettiği gibi felsefe, tasavvufi yaklaşım ve mantıktır. Dikkat çeken bir noktada prensibi veren ayetin hüsn kavramını iki kez gündeme getirmesidir. Hüsn, güzellik ve güzel olduğuna göre Kur'ansal davetin her boyut ve atılımında estetiğin, güzel tavır ve yaklaşımın rolünü kaçınılmaz görmek gerekir. Hac suresi 67. ayet davetin önemli bir boyutunu daha belirlemektedir. Antitez olmaktan kaçınmak, karanlığa saldırarak çekişmek yerine tezi ortaya koymak, yani ışığı yaymak esastır. İfade şöyledir: İş ve gidiş hususunda seninle çekişmesinler, Rabbine çağırıver. Kur'an ışık ve güzeli esas, karanlık ve çirkini, yapay ve iğreti gördüğünden davetçisini karanlığa bıçak çekmekle uğraşmak yerine ışığı yaymakla görevlendirir. Bilir ki karanlığın bizatihi vücudu yoktur. O ışığın sönmesi halinde boy gösterir. Işığı yakmak onun yok olması için yeterlidir. Bakın En'am 108 ve Tebliğ M'de. Esasen bir yaratılış sırrı olarak antitez haline gelmek, karanlığa bıçak çekmek bir yetersizliğin veya tembelliğin ifadesidir. Büyük ruh, sürekli tez olabilen ruhtur. Allah sürekli tezdir. Şura 15. ayet daveti, mesajın ruhuna uygun bir yaşayışın izlemesi gerektiğine dikkat çekmektedir. İman ve davet adamı, temsil ettiği aydınlığı yaşamak zorundadır. İşte bunun içindir ki, davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru yürü. Bakın İstikamet M'de deniyor. Kur'an, Muhammed ümmetini en az belli bir grupla daveti yaşatmakla yükümlü tutar. En azından böyle bir grubun bulunmaması toplum için bir yıkım belirtisidir. Bakın Ali İmran 104, ayrıca bakın Maruf ve Münker M'de. Bahsi kapatmadan önce 3 noktaya daha değinmek gerekiyor. Birincisi şudur: Kur'an davetin Allah'a davet, Rabbe davet ve Rabbin yoluna davet olacağını söylüyor. Bu, işi global planda ve ana hedef bakımından tespittir. Allah'a daveti, Allah'ın zatına, mahiyetine davet şeklinde anlamak ve özellikle davet sırrını bu şekilde dondurmak, Kur'an'ın tavır ve tarzı değildir. Çünkü Allah, zatı ve mahiyeti bakımından bilinemez, soyuttur. O halde, somuta ve açıkça bilinene itibar fıtratı üzere yaratılan insanı, Allah'ın tecellilerine, bir başka deyimle Allah'ın isim ve sıfatlarına davet en geçerli yoldur. Aksi halde davetten sonuç alınamaz ve davet bir romantik teselli olarak kalır. Bu Kur'ansal espriyi ilk yakalayan Müslüman düşünür Muhyiddin İbn Arabi, ölümü 638-1240 olmuştur. Füsus el-Hikem'in Nuh faslında bu konuyu incelemiş ve şu sonuca varmıştır: Allah'ın zatına davet, davet olunan kimse için bir aldatmaca olur. Hazreti Muhammed bilmiştir ki Allah'a davet onun hüviyeti yönünden değil, ancak isim ve sıfatları yönünden olmalıdır. İkincisi, Kur'an Allah'ı dua ve daveti iyice duyan kudret olarak tanıtıyor. Bunu yukarıda gördük. Bu demektir ki davet insanlık bünyesinde bir yankı bulmamış da olsa boşa gitmez, kozmik planlarda etkisini icra eder ve yarınlara bırakacağını bırakır. Bu ne demektir? Bu demektir ki her fikir ve telkin boşlukta yayılır ve muhatabı dışında da olsa etkiler yaratır. Çünkü düşünce ve telkin başlı başına bir harekettir ve belki de en güçlü harekettir. Düşünce ve telkinin etkisinin yayması, muhatabın veya düşünürün bunu kristalleşmiş olarak görmesi şartına bağlı bulunmuyor. Batıda bu noktayı fark edenlerden biri olan çağdaş düşünür Alexis Carrel şunu söylüyor. Bir gün düşüncenin de tıpkı ışık gibi boşlukta yayıldığını keşfedersek, kainatın oluşumu ve yapısı hakkındaki fikirlerimiz toptan değişmiş olacaktır. Carrel, L'Homme Sept Inconnu, 315. Kur'an, kainatın ve oluşun esası olan Allah'ın tüm davetleri duyduğunu söyleyerek, düşüncenin kozmik planlarda mutlaka etkiler yarattığını çok erken bir devirde haber vermiş oluyor. Davet faaliyetlerinde düşünce, telkinle de birleştiğinden, onun bıraktığı kozmik evrensel etki çok daha güçlü olacaktır. Kısacası her düşünce, temsilcisi olduğu nur veya nar kutbunda vücuda getireceği vibrasyonlarla kainat ve oluş bünyesinde etki bırakır. Üçüncü nokta, Kur'an, İsra suresi 11. ayette çağrı anlamındaki dua kelimesini iki kez kullanarak bir kelam harikası sergilemiştir. Ayetten cümle yapısında hiçbir zorlamaya gitmeden şu anlamlar aynı anda çıkmaktadır. 1. İnsan tıpkı hayra davetiye çıkardığı gibi şerre de davetiye çıkarır. 2. İnsan hayır için yakardığı gibi şer için de yakarır. 3. İnsan hayrı davet ediyor sanarak şerri davet edebilir. Din. Kur'an-ı Kerim'de 100'e yakın yerde geçen din kelimesi Arap dilinde şu anlamlara gelmektedir. Hükmetmek, yönetmek, galip gelmek, hal ve tavır, ceza ve ödül, boyun eğmek, isyan, hesaba çekmek, hesap vermek, örf, ün, sakınmak, köleleştirmek, yönetici atamak vesaire. Bakın İbn Manzur Din M'de. Kur'an-ı Kerim daha ilk ayetlerinde Allah'ı din gününün sahibi ve yargıcı Fatiha 3 olarak nitelendirmekte ve din realitesiyle yaratıcı kudretin ilişkisini çok esaslı bir biçimde kurmaktadır. Bu ilişkinin omurga noktasını şu prensip oluşturmaktadır. Dinin sahibi ve koruyucusu Allah'tır. Kur'an bu noktada hiçbir ortaklığa müsaade etmez. Hatta dinin tebliğcisi olan peygamber bile din kurucusu veya koyucusu unvanını kullanamaz. O sadece tebliğcidir. İlke şöyle konmuştur. Gözünüzü açın, öz ve berrak din yalnız Allah'ın tek elindedir. Zümer 3. Bu din tıpkı yaratıcı kudret gibi tektir. Yaratılış, kanunları gibi esas ve değişmezdir. Kur'an bu değişmez dine fıtrat, yani yaratılış demektedir. Bakın Rum 30. Fıtrat dini, kayyım, dayanıklı, güçlü, erdirici, dosdoğru dindir. Hak dindir, Allah'ın dinidir. Tevbe 36, Yusuf 40, Rum 30, 43, Beyine 5. Fıtrat dini, yüzü Allah'a dönüşün, yaratıcı kudrete teslim oluşun dinidir. Bakın Nisa 125. Bu teslimiyet esprisi fıtrat dininin karakteristiklerinden biridir. Bunun içindir ki bu dinin adı İslam, yani Allah'a teslimiyet dini olmuştur. Bakın Maide 3, Ali İmran 19-85. Fıtrat dini veya İslam, insanın varlık yapısının bağlı olduğu değişmezlere dayanan dindir. Kur'an bu dinin ilk insanla başladığını ve son peygambere kadar bütün nebiler tarafından aynı standartlar halinde insanlığa tebliğ edildiğini açıkça söyler. Bakın Şura 13. İnsanlık fıtrat dininde parçalanmaya gitmemesi yolunda ısrarla uyarılmaktadır. Bakın Şura 13, Rum 33, En'am 159. Allah'a teslimiyet anlamındaki fıtratın dışında kalan dinler yaratıcıdan onay alamaz. Bakın Ali İmran 85. Fıtrat dininden dönenler hakikati inkar etmiş olarak ölürler ve bunların ömür sermayeleri boşa harcanmış olur. Bakın Bakara 217. Fıtrat dininden dönenlerle dolmuş bir dünyada yaratıcının insandan beklediği güzellikleri sergilemek ve tekamülü gerçekleştirmek mümkün değildir. Allah kozmik emaneti böyle insanların elinden alır ve bu emaneti taşıyacak yeni bir kitleyi dünya sahnesine gönderir. Bu prensibi koyan ayet, anılan emaneti taşıyacak kitlenin temel niteliğini Allah'ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek olarak veriyor. Bakın Maide 54. Fıtrat dininde Allah ile ilişkilerin dayanağı ihlas yani samimiyettir. Bu insanın özüyle sözünün birliği demektir. Kur'an din bahsinin önemli noktalarından biri olarak belirlediği ihlasın altını defalarca çizmektedir. Fıtrat dininin mensubu her şeyden önce muhlis, ihlas sahibi olmalıdır. Bakın Araf 29, Zümer 11, Mümin 14-65, Beyine 5. Fıtrat dininde ihlasın can noktasını teşkil ettiğine dikkat çekilirken bir başka prensip gündeme getirilmiştir. Dine ikrahın sokulmaması. İkrah, fiil ve ameli irade ve istek dışı yaptırmak. İhlasın tam zıddıdır ve ikrahın olduğu yerde fıtrat dini yoktur. Prensip gayet açık konmuştur. Dinde ikrah yoktur. Şu bir gerçek ki aydınlık ve doğru, karanlık ve sapkınlıktan ayrılmıştır. Bakara 256. İhlasın ortadan çekilmesi, riyaya yani özle sözün, içle dışın birbirine uymaması illetine yol açar. Kur'an bu illetin vücut bulduğu yerde iddia istendiği kadar din adına ortaya sürülsün, dinin inkarından söz etmektedir. Maun suresinin tamamı dini yalan sayan kimdir sorusuna ürpertici bir cevaptan oluşmaktadır. Bu cevabı tahlil ettiğimizde dini yalan sayanın davranış ve iddialarını dine fatura etmekle birlikte şu kötülükleri sergileyen tip olduğunu anlıyoruz. 1. Yetimi itip kakmak. 2. Yoksul ve çaresizi doyurup beslememek. 3. Riya ürünü olarak ibadet edip namaz kılmak. 4. İhtiyaç sahibine ulaştırılacak yardımı engellemek. Fıtrat dininde harec, zorluk, zora sürme, çekilmez hale getirme yoktur. Bakın Hac 78. Bu yüzden fıtrat dininin hükümlerini uygulamada acıma duygusu, savsaklama, gevşeme bir dejenerasyon belirtisidir. Bakın Nur 2. Çünkü Allah bu dinde insanlara çekemeyecekleri yükü yüklememiş, onlar için daima hafifletme ve kolaylaştırmayı esas almıştır. Bakın Teklif M'de. Başka bir ifadeyle fıtrat dini bir ideal kompozisyon, bir denge, bir orta yol düzenidir. Kur'an buna sırat-ı müstakim, dosdoğru, dengeli yol demektedir. Bakın En'am 161 ve sırat-ı müstakim M'de. Fıtrat dini mensupları bu dinin egemenliği için sonuna kadar mücadele etmelidirler. Bakın Bakara 193, Enfal 39, ayrıca bakın Kıt'al M'de. Çünkü fıtrat dinine karşı olanlar bu dini ortadan kaldırıncaya kadar mücadele etmekten geri kalmayacaklardır. Bakın Bakara 217. Ve onlar fıtrat dinini sürekli alay ve eğlence konusu yapacaklardır. O halde fıtrat dini mensupları bunları gönül dostu edinemezler. Bakın Maide 57, En'am 70, Araf 51. Böyleleriyle duruma göre ya mücadele edilir yahut da onlara sizin dininiz sizin, benim dinim de benim denir. Kafirun 6. Kur'an din bahsinde iki tehlikeye daha dikkat çekmektedir. 1. Dinde gulüv, azgınlık, doymazlık, haddi aşmak, ilavelerde bulunmak. Hazreti Peygamber'in gulüv konusundaki beyanları bize gösteriyor ki, dinde gulüvün temelinde bir takım insanların dinde olmayan bazı şeyleri Allah'a yaranmak adı altında dine yamatmaları ve esası kolaylık olan fıtrat dinini çekilmez hale getirmeleri vardır. Kur'an, Hristiyanlığın dinde gulüv yüzünden Hakk'a yüz çevirip fıtrat dinini dejenere ettiğini söylemektedir. Bakın Maide 77, Nisa 171. 2. İnsanoğlu, dinin sahibi ve koruyucusu olan Allah'a bile din öğretme küstahlığına yeltenebilecektir. Kur'an bu noktada şu ibret ve ürperti dolu ifadeyi kullanmaktadır. Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa ki Allah göklerdekileri de yerdekileri de bilir. Allah her şeyi en iyi bilendir. Hucurat 16. Anlaşılan odur ki dinde gulüv ve Allah'ın yerine din öğreticiliğine kalkmak, yaratıcıya kafa tutmanın en zehirli ve namert şeklidir. Putperestliğin sinsi ve yıpratıcı şekli de budur. Din ve fıtrat kavramları üzerine geniş açıklamalarımız için bakın Din ve Fıtrat adlı kitabımız. İslam bilginleri Kur'an'ın verilerinden hareketle dini şu şekilde tanımlamışlardır. 1. Allah'a teslimiyet ve onun önünde boyun eğmek. Bakıllani Temhid 360. 2. Allah'ın insanlığa yönelik hükümler halinde kanunlaştırdığı buyrukların tümü. İbn Teymiye, El-Es'i ile Vel-Ecvibe. 8. 3. Tanrısal buyruklar toplamıdır ki akıl sahiplerini kendi serbest seçenekleriyle doğrudan doğruya hayra iletir. Likani, Cevheretüt, Tevhid, Dinmede. 4. Akıl sahiplerini peygamberin mesajlarını kabule çağıran tanrısal buyruklar toplamı. Cürcani, Tarifat, Dinmede. İslam düşünce tarihinin resmi din tanımları sayılan bu ifadelere dayanarak Kur'an'ın din konusunda temel unsurlar saydığı prensipleri şöyle özetleyebiliriz. 1. Din bir tanrısal konumdur. Kur'an-ı Kerim'in katıksız ve eskimez din yalnız Allah'ındır şeklinde ifadeye koyduğu bu prensip İslam bilginlerince şöyle formüle edilmiştir. Dinin koyucusu yalnız Allah'tır. Bu demektir ki din adı altında toplanacak esaslar insan akıl ve idrakinin ürünü olamazlar. Bir başka incelik de şudur. Hiçbir peygamber tebliğ ettiği dinin kurucusu değildir. Bu yüzden din, kendisini tebliğ eden peygamberin adına izafe edilemez. Hristiyanların tevhid dinini Hazreti İsa'nın adına izafe etmeleri yanlıştır. Çünkü Hazreti İsa da diğer peygamberler gibi bir aracı, bir tebliğ görevlisidir. 2. Din, akıl sahiplerine hitap eder. Din akıl üstüdür ama akıl dışı değildir. Bu yüzden dinin muhatabı akıl sahibi varlıklardır. İslamiyet akli dengesi yerinde olmayanları sorumlu tutmaz. Ve Kur'an-ı Kerim aklı çalıştırmayı taakkul temel görevlerden biri olarak kendine inananlara yükler. 3. Dinde ihtiyar, serbestçe seçme esastır. Kur'an-ı Kerim bu prensibin evrensel dayanağını şöyle vermektedir. Dinde baskı ve zorlama yoktur. Bakara 256. Yine bu prensibin bir uzantısı olarak Kur'an-ı Kerim hür irade ve serbest seçimin ürünü olmayan davranışlara değer vermemektedir. Kur'an'ın bu anlayışını dile getiren bir yaklaşımında Endülüslü büyük düşünür Şatibi, ölümü 1388, şöyle diyor. Kur'an'ın sergilediği dinin gayesi insanı zorunlu kulluktan serbest seçime dayalı kulluğa yükseltmektir. Bakın Muvafakat 2, Taksim 168. Buradaki kulluktan maksat, İslam literatüründe geçen ve yalnız Allah'a boyun eğmek anlamını taşıyan ubudiyettir. 4. Din insanları mutlak hayra iletir. Bunun anlamı İslam bilginlerine göre şudur. Din, insanları iyiye ve güzele iletme konusunda onların farklı kanaatlerine değil, genel ve değişmez yaratılış kanunlarına öncelik tanır. Bu yüzden insan bu yasaların subjektif kanaatlerine uymayanlarını kötü ve yetersiz ilan etmemeli, onların hayırlı sonuçlarını insanlık dünyasında görmek için sabırlı olmalıdır. Müslüman bilginler bu esaslara dayanarak dini koruyucu bir kurum olarak da anarlar. Dinin bu koruma fonksiyonu şu 5 alanda kendini gösterir. 1. Ruhsal yapıyı koruma. 2. Nefsi koruma, 3. Nesli koruma, 4. Malı koruma, 5. Aklı koruma. Kur'an-ı Kerim'in dinle ilgili açıklamaları dikkate alındığında, onun sunduğu dinin karakteristikleri şu şekilde saptanabilir. 1. Evrensellik. Zaman ve mekan farkı gözetmeden tüm insanlığa hitap etmek. 2. Tevhid veya birlik. Bu da varlığın, insanlığın, dinlerin, medeniyetlerin, hayatın, İlimlerin birliği olarak ifadeye konabilir. 3. Rahmet ve merhamet. Allah bütün varlıkların Rabbi, peygamber bütün alemlerin rahmeti, din de bu rahmetin insanlığa uzanışıdır. Din bir zorlama, baskı ve işkence kurumu değil, kolaylık, mutluluk ve rahmet kurumudur. 4. Kolaylık ve hoşgörü. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insanlar için kolaylık ve hafifletmeyi esas aldığını söylemekte, Nisa 28 ve dinin insanı yokuşa sürmek için değil, onu en mükemmel noktalara, en rahat biçimde çıkarmak için geldiğini belirtmektedir. Yunus 25. 5. Orta yolu izlemek. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde dini, sırat-ı müstakimi yani denge düzenini izlemek olarak gösteriyor. Bakın sırat-ı müstakimde. Kur'an-ı Kerim'e göre bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri din, temel özellikleri bakımından aynı dindir. Zaman ve mekana göre değişen bu temel özelliklerin uygulanış ve algılanış biçimleridir. İslam bilginleri Kur'an'ın açıklamalarını dikkate alarak bu temel özellikleri 6 başlık altında toplamışlardır. 1. Allah'a iman. 2. Meleklere iman. 3. Kitaplara iman. 4. Peygamberlere iman. 5. Ahiret gününe iman. 6. Kadere iman. Bu 6 esasla ilgili geniş bilgi için bakın Öztürk, Din ve Fıtrat son bölüm. Dua. Dua ve davet kökünden türeyen kelimeler Kur'an-ı Kerim'de 200'e yakın yerde geçmektedir. Bu kök ve türevlerinde çağırmak, yakarmak, sığınmak, ilgi kurmak anlamları esastır. Kur'ansal bir terim olarak dua, Allah'la kul arasında diyalog anlamındadır ki, kuldan Allah'a yakarış ve sığınma, Allah'tan kula merhamet, bağış ve koruma ifade eder. Yaratan, yaratılan ilişkisinin yukarıdan aşağı, makrodan mikroya inişli kısmı bir boyutuyla Allah'ın lütfu, bir boyutuyla da vahidir. Aynı ilişkinin aşağıdan yukarı, mikrodan makroya çıkışlı kısmı ise bir boyutuyla isyan, bir boyutuyla niyaz yani duadır. Bu konuda bakın İzutsu, Kur'an'da Allah kavramı 126. Demek oluyor ki yaratan yaratılan ilişkisinde Allah'tan kula hep bağış ve yardım gelirken kuldan Allah'a bazen yakarış, bazen de isyan ve nankörlük yükselmektedir. Dua konusunda bir başka görünüm de şudur. İki türlü zaman vardır. Matematik zaman, ilahi yaratıcı hür zaman. Dua, bir adı da mutlak zaman olan yaratıcı zamanla temastadır. Kierkegaard'a göre yaratıcı zamanla temas sadece dua sayesinde mümkündür. Bir başka varoluşçu düşünür olan Jaspers'a göre de hürriyetle temas dua ile elde edilen bir bahtiyarlıktır. Çağdaş İslam düşünürü Muhammed İkbal, namazı mekanik hayattan hürriyete kaçış diye ifade ederek işaret ettiğimiz düşünceyi başka bir biçimde dile getirmektedir. Dua, iki şuurlu egonun varlığını gerekli kılar. Kur'an, bu nokta üzerinde dururken, şuursuz ve cansız maddelere yakarmanın dua adı altında karanlığa teslim olmak olduğunu ifade eder. Bakın, Ahkaf 5, Nahl 80, Rum 52, Mümin 50, Fatır 14, Rad 14. Ve Kur'an, şuurlu bir varlık olan insanın duasına cevap verecek ego olarak yaratıcı şuuru gösterir. Bakın Ali İmran 38, İbrahim 39. İnsan dualarıyla hep hayrı bulmak peşindedir. Bu arzusuna ulaşmak için bıkıp usanmadan yakarır. Bakın Fussilet 49. Ne yazık ki insan duasını tam objesine yöneltemediğinden bazen hayrı aramak adına şer için yakarır. Bakın İsra 11, ayrıca bakın Davetmede. Nihayet Kur'an, duada samimiyet, boyun büküklük, sessizlik, gizlilik ve ürpertiyi önermektedir. Önerilen şeylerden biri de duanın kabul edileceğine derinden inanmaktır. Bakın Araf 55-56, Mümin 14-65. Bu inceliklere dikkat edilerek yapılan bir duanın kabulü, yaratıcının garantisindedir. Bakın Mümin 60, dua konusunda geniş bilgi için bakın Öztürk, Kur'an ve sünnete göre tasavvuf, dua bahsi. Kur'an'ın anlayışına göre hayat, yaratanla yaradılan arası bir ilişki olduğundan, insanın tüm faaliyetleri, farkında olsun veya olmasın, bir dua sergiler. Bu anlamda bir dua kastedildiği içindir ki, Kur'an-ı Kerim bir yerde, duanız olmasaydı Rabbim sizi ne yapardı demektedir. Furkan 77. Ve bu anlamda dua, İslam peygamberi tarafından ibadetin özü olarak nitelendirilmiştir. Dua diye ifadeye konulan ilişkinin her hal ve şartta yaşatılması, yaratıcının insandan istediği bir davranıştır. Sıkıntı ve zorluk zamanlarında dua edip, mutluluk ve refah zamanlarında bunu bırakanlar kınanmaktadır. Kur'an böyle bir tavrı insanın onuruyla bağdaştırmıyor. Bakın Yunus 12, Zümer 49, Neml 62. Dua halinde yürüyen Allah-insan diyaloğunda, Allah'tan kula davet, kuldan Allah'a dua, Allah kuluna şah damarından daha yakın olduğu için dua faaliyetlerinde insanın bağırıp çağırmasına, dövünmesine, süslü püslü kelimeler, düzenli kafiyeli cümleler bulmasına hiç gerek yoktur. Bakın Kaf 16, Araf 55, Bakara 186. Duanın Allah'a ulaşması için tanrısal isim ve sıfatların herhangi birinin bir üstünlüğü de yoktur. Kulun yöneliş ve yakarışı hangi isimle olursa olsun Allah buna cevap verecektir. Önemli olan bilinç ve samimiyettir. Bakın İsra 110. Dünya. Kur'an-ı Kerim'de 110 küsur yerde geçen dünya kelimesi esasında isim olarak değil sıfat olarak kullanılmakta ve %90'dan fazlasıyla hayat kelimesini nitelendirmektedir. Dünya, denait kökünden bir sıfat olup, basit, adi, iğreti, ölümlü anlamlarına gelmektedir. Kur'an, yüze yakın yerde iğreti, adi, basit hayat, el hayat, ed-dünya deyimine yer vermekte ve insanı böyle bir hayata tenezzül etmemeye çağırmaktadır. Ne yazık ki Kur'an'a ters bir kanaat, dünya kelimesini isim olarak benimsemiş ve empoze etmiş, sonuçta da bu kelime yerküre anlamında halk arasında kullanılmıştır. Bunun götürdüğü sakat anlayış, Kur'an'ın dünyayı kötülediği, dünyadan tiksindiği, insanı dünyadan yüz çevirmeye çağırdığı merkezinde olmuştur. Bu tamamen yanlıştır. Kur'an, coğrafi ve astronomik anlamda dünyayı karşılamak için arz kelimesini kullanır. Ve Kur'an'a göre arz, tanrısal ayetlerle dolu, hareket halinde bir küre olup tetkik edilmesi, ihyası, korunması, güzelleştirilmesi insandan istenen ilahi bir emanettir. Kur'an'ın çirkin gördüğü dünya ise insanı Allah'tan uzaklaştıran, iğretiliklerin ve sefilliklerin genel sıfatıdır. Bu anlamda dünya, insanın kötü sıfatlarının sembol adı olan nefstir. Nitekim Ebu Said El-Harraz, ölümü 286-899 şöyle demiştir. Dünya nefs ve onun arzularından ibarettir. Kul, nefsin arzularını terk edince dünyayı terk etmiş olur. Görmez misin ki kul, bazen elinde hiçbir şey olmadığı halde hırsı yüzünden dünya perest olabilmektedir. Harraz, Sıdk 47. Bu anlamda dünya içindir ki Hazreti Peygamber, dünya sevgisi bütün yanılgıların başıdır buyuruyor. Kötülenen dünya nefs olduğuna göre Allah ile gönlümüz arasına perde olan her şeyi dünya görmek gerekir. Bu, para, karşı cins ve şöhret olabileceği gibi ibadetlerden kaynaklanan gurur da olabilir. Dünya konusunda geniş bilgi için bakın Öztürk KSGT 5. baskı 254-255. Ebeveyn. Türkçede de kullanılan bu Kur'ansal terim anne baba demektir. Kur'an-ı Kerim aynı anlamda olmak üzere valideyn deyimini de kullanmaktadır. Anne baba, Kur'an tarafından saygı ve hizmet gösterilecek en önemli benlikler halinde sunulmaktadır. Bu konuyla ilgili ayetlerde ebeveyn hakları Allah'ın haklarından hemen sonra anılmakta ve Allah'a saygının hemen ardından onlara saygı emredilmektedir. Bakın Nisa 36. Ebeveyne saygı ve hizmet kayıtsız şartsız ve aşk esasına dayalı olmalıdır. Ebeveyn haklarının büyüklüğü, özellikle anne hakkı çok duygulandırıcı tablolar halinde sunulmaktadır. Biz insana ana ve babasına saygı ve hizmeti önerdik. Onun anası onu çaresizlik üstüne çaresizlikle taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl sürmüştür. Bana ve ana babana şükret. Lokman 14, ayrıca bakın Ahkaf 15. Ebeveyne saygı ve hizmet, sosyal ve hukuksal zorunlulukları aşan bir derinliğe ulaşmalıdır. Onların en küçük bir şekilde incitilmeleri, tanrısal öfkeyi harekete getirebilir. İsra suresinin 23-25. ayetlerinde sunulan şu tablo, insanlık tarihinin ana baba konusuyla ilgili belki de en duygulandırıcı tablosudur. Rabbin şöyle hükmetti: kendinden başkasına kulluk etmeyin, ana babaya saygı ve hizmet gösterin. Eğer onlardan biri veya ikisi senin yanında ihtiyarlığa ererlerse, onlara of bile deme, onları azarlama, onlara çok güzel ve tatlı sözler söyle. Onlara acıyarak tevazu kanadını onlar için yerlere kadar indir ve şöyle yakar: Rabbim, onlar beni çocukken nasıl terbiye ettilerse, sen de onları öylece merhametle koru. Ne ilginçtir ki bu ayet, anne babanın bizim yanımızdaki ihtiyarlık durumlarıyla bizim onların elindeki bebeklik halimiz arasında paralellik kurmuştur. Bu demektir ki, o ihtiyarlara saygı ve hizmetimiz, küçük yavrularımıza sevgi ve şefkatimiz kadar içten ve karşılıksız olmalıdır. Ebeveyn konusunun en önemli kısmını anneye saygı oluşturur. Çünkü ebeveyne saygının omurga noktasını oluşturan rahmet sırrının en ileri beliriş alanı anneliktir. Annelikte beliren bu rahmet ve sevgi keyfiyeti, hayatın ve oluşun en dikkat çekici noktalarından biridir. Freud bu sırrın açıklanışında cinsiyeti esas almak gibi sağlıksız bir yola gitmiş, hayatın bu en asil duygusunu dejenere etmiştir. Fromm'un da güzelce belirttiği gibi Freud ana çocuk ilişkisine değer atfedişinde haklı, bunu cinsiyetle açıklamasında ise haksız bir tutum içindedir. Bakın Fromm, Freud 49-50. Doğrusu şu ki Freud tespitlerinde hasta ve dejenere tiplerin sergiledikleri fenomenleri esas aldığı için onun vardığı sonuçları tüm insanlığa genellemek yanlış olur. Kur'an, anne hakkının derinlik ve eşsizliğine dikkat çekerken, annenin emzirme hizmetinin altını çizmektedir. Anne hakkının esasını, anneliğin temelini bu emzirme oluşturur. Ve bunun içindir ki, anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Bakara 233. Emzirmenin süresini bile kesin bir biçimde belirleyen Kur'an, bu yaklaşımıyla emzirme işleminin anne-çocuk ilişkisinde fıtrat bazını oluşturduğuna dikkat çekmektedir. Bu noktayı en iyi fark eden düşünür İbn Arabi olmuştur. Fususunda şu ilginç açıklamayı sunuyor: çocuğunu emzirmeyen anne, onda hak sahibi değildir. Rahminde taşıma, anneyi değil, çocuğu hak sahibi yapar. Çünkü bu taşımayla çocuk anayı rahimdeki pis kandan arıtıyor. Anne, emzirme iledir ki yavruya bir şeyler vermekte ve onun üzerinde hak sahipliğini kurmaktadır. Bakın Füsus 25, Fas. İbn Arabi'nin bu açıklamasına saygı duymakla birlikte şunu da söylemek zorundayız: Kur'an, rahimde taşıma işinin de bir hak doğurduğunu açıkça söylemektedir. Bu, taşımanın sergilediği zorluk ve zahmet de anne hakkının evrensel fıtri gerekçelerinden biridir. Bakın Lokman 14, Ahkaf 15.